Ersin Düzen merhaba.
Cenk, iyi haftalar hem sana hem izleyicilerimize. Geçtiğimiz hafta bir ilki gerçekleştirmiştik. Fenerbahçe ve Galatasaray'ı iki program halinde izleyicilerimize sunduk. İkisine de gösterilen ilgiden dolayı çok teşekkür ediyoruz. İkisi de Hype'da mıydı? Hype listesinde
evet,
miydi?
Hype listesinde.
Hype listesindeydi. Sağ olsunlar. Yine aynı ilgiyi, beğeniyi ve aynı zamanda hype'layarak beklentimiz bu yönde. Abone olmalarını da rica ediyoruz tabii ki.
O zaman hemen gündemimize geçelim. Dün İstanbul'un yarısı sarı kırmızı, yarısı sarı lacivertti. İlk olarak Fenerbahçe Avrupa şampiyonu oldu.
Tebrik ediyoruz Fenerbahçe'yi. Fenerbahçe zaten alıştırdı artık Euroleague'de dörtlü finallere kalması, finaller oynaması. Daha önceden 2017'de şampiyon olmuştu ve bu kez tarihindeki ikinci şampiyonluğu elde etti ki iki tane de final kaybeden Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Avrupa'nın en büyük, en başarılı ve bu yönde aynı zamanda en istikrarlı kulüplerinden birisi Fenerbahçe. 2015'te ilk dörtlü finale kaldığında geldiğimiz süreç içerisinde 7. kez Final Four'un içerisinde yer alan bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Bu muazzam bir başarı. Real Madrid'in, Barcelona'nın, Liverpool'un, Manchester City'nin futbolda karşılığı neyse Fenerbahçe'nin de basketbolda karşılığı aslında bu. Real Madrid, Barcelona basketbolda da dev kulüpler. İçlerinde işte bu Final Four'un içerisinde yer alan Panathinaikos da var, Olympiakos da var, Armani Milano da var, geçmiş dönemlerde CSKA Moskova da var. Bu ve benzeri kulüpler basketbolun devleri arasında yer alıyor. Fenerbahçe, Beko ve aynı zamanda Anadolu Efes de Türkiye adına bu anlamda en başarılı iki tane kulüp ve iki tane temsilcimiz. Anadolu Efes'in de iki şampiyonluğu var. Fenerbahçe'nin de ikinci şampiyonluğu oldu ve bu yönde de devam edeceğine de inanıyorum. Basketboldaki atılımlar Aziz Yıldırım döneminden itibaren Ali Koç döneminde de devam etti. Kısa süreli bir iniş yaşandı ama sonrasında tekrar o eski Fenerbahçe'yi gördük. Muazzam bir heyecandı. İlk etapta Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarıyla başladı akşam ama sonrasında 22 itibariyle renk sarı laciverte döndü ve Fenerbahçeli taraftarlara da buradan tebriklerimi iletiyorum.
Koça da bir parantez açmak lazım. Yasikevičius hem oyuncu olarak hem de antrenör olarak Fenerbahçe'de Euroleague şampiyonluğu yaşayan tek isim şu anda.
Çok yakıştı. Üstelik Obradoviç'ten sonra Yasikevičius'un bu şampiyonluğu elde etmesi gerçekten çok anlamlıydı. Yasikevičius zaten basketbol tarihinin en özel, en önemli, en başarılı isimlerinden birisiydi ve koçluk kariyerinin içerisinde de muazzam bir başarı tabii ki Fenerbahçe adına. Muazzam bir takım performansı ortaya koydu ve aynı zamanda Fenerbahçe sezon içerisinde sakatlıklar, sıkıntılar yaşayan bir takımdı. Ama hem kalitenin hem inanmanın ve aynı zamanda koçun da katkılarıyla birlikte bir takım olgusunu en iyi şekilde ortaya koydu. Zaten sezonun bütününe baktığımızda gerçekten bu kupayı oynadığı oyunla hak eden Fenerbahçe Beko'ydu. Yarı finali de, finali de son derece başarılı, muazzam bir şekilde koçun hünerleriyle, oyuncuların mücadelesiyle birlikte gösterdi. Ona da tebriklerimizi iletiyoruz. Hem oyuncu olarak hem de koç olarak bir ilki gerçekleştirmiş oldu. Ali Başkan'a tebrik edelim. Ali Başkan da sonuçta bu kadar sıkıntılı süreç içerisinde gözyaşlarına hakim olamadı yarı finalde. Sonrasında finalde de yine aynı şekilde. Basketbolda kazanılan başarıların bizim ülkemiz nezdinde maalesef çok böyle bir karşılığı olmuyor. Öncelikle futbol oluyor. Futbol, futbol ama bu bir kupa. Bu bir başarı. Sonuçta Ali Koç veya başkası kim olursa olsun eğer Avrupa'da böyle bir kupa kazanılmışsa bunun da karşılığını da tebrik etmek lazım. Hakkını vermek lazım. Futbolda şöyleyiz de basketbolda kupayı alsak ne yazar düşüncesi asla ve asla doğru bir düşünce değil. Neresinden bakarsan bak bu bir başarıdır. Bu Avrupa'da en özel başarılardan birisidir. Avrupa basketbolunun zirvesi neticede Euroleague. Ve burada kazanılan bir şampiyonluk var. Bu şampiyonluğun karşılığında da emeği geçen bütün herkese tebrikler. Başta Ali Koç, yönetimi ve aynı zamanda tabii ki hoca ve oyuncular.
Başkan Ali Koç demişken ve yönetimden gelen açıklamalara bakacak olursak sosyal medyadan tepkiler geldi. Ali Koç'tan kupa gerçek Fenerlilere armağan olsun, Erol Bilecik'ten de gerçekten sevinenlere armağan olsun açıklamaları büyük tepkilerine yol açtı.
İşte şimdi nasıl Ali Koç'u bu başarıdan dolayı tebrik ediyorsam bu ifadelerinden dolayı da eleştirmem lazım. Geçen hafta şunu vurgulamıştım. Dedim ki Fenerbahçe amaç olmaktan çıktı. Artık insanlar Ali Koç'un neyi amaçladığını düşünemez bir hale geldi. Sürekli bunu sorgulamaya başladı diye. Şimdi bu açıklama böyle bir başarının ardından olmaz. Önce insanlar yapay zekayla mı acaba bir seslendirme yapıldı diye düşündü. Ama hayır, bir yapay zeka değildi. Esport'taki röportajındaydı. Ya Sayın Başkan, böyle bir başarının ardından Neden bir ayrıştırmaya giriyorsunuz? Ya insan Fenerbahçeli ise eğer, Ali Koç o kulübün başındaysa ve onu eleştiriyorsa, onun gitmesini istiyorsa, Fenerbahçe'nin kazanmış olduğu bu başarıyı neden istemesin? Neden Fenerbahçe'nin kupayı kazanmasını arzu etmesin? Fenerbahçelilikle Ali Koç'a muhalif olma duygusunu birbiriyle hiçbir şekilde aynı yere, aynı kefeye koyamazsınız. Ali Koç 7 senelik başkanlık döneminde futbolda başarısı olmuştur. Kupa kazanamamıştır. Ama Fenerbahçe Eurolig'in şampiyonu olmuştur. Ali Koç başkan diye, Ali Koç'u istemiyor diye bir Fenerbahçe taraftarının bu kupayı istememesi mümkün mü? O adam zaten Fenerbahçeli değildir ki. Ama Fenerbahçe kulübünün başkanı böyle bir başarıdan sonra böyle bir ifade kullanmamalı, ayrıştırmamalı. Fenerbahçeli insan bu başarıdan dolayı mutlu olur. Bak ben dün Terminal Kadıköy'e gittim. Yayınlarım vardı Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları nedeniyle. O yayınları TV100'de yaptık başarılı bir şekilde. Devamında maç oynanırken Terminal Kadıköy'e gittim. Ekrana Ali Koç'un görüntüsü geldiğinde oradaki insanların hepsi Fenerbahçe basket attığında hepsi nasıl ayağa kalkıp seviniyorlarsa, o mutluluğu yaşıyorlarsa, Ali Koç'un görüntüsü ekrana geldiği anda hepsi birden yuh diye bağırıyor. Bunu herhangi bir başkan adayı, Ali Koç'a bir muhalif kişi, bir troll ordusu veyahut da bir sosyal medya hareketi yapabilir mi, başarabilir mi? Orada üzerinde Fenerbahçe forması deliler gibi sevinen insanlar vardı. Ali Koç'u gördüğü anda bütün salon, Terminal Kadıköy'de binlerce insan var ve hepsi birden yuh diye bağırıyorlar. Bu neden kaynaklanıyor? Şimdi oradaki insanlar kupayı aldıktan sonra da çılgınlar gibi sevindiler. Fenerbahçe'nin her basketinde deliler gibi kendilerini havadan havaya attılar. Birbirlerine sarıldılar şampiyon olduktan sonra. Burada gerçek Fenerbahçeliler neye göre gerçek Fenerbahçeli peki? Yani kim Fenerbahçeliliği sorgulayabilir? Bunun bir terazisi mi var? Var mı böyle bir terazi? O daha çok Fenerbahçeli, öbürü daha az Fenerbahçeli. O Fenerbahçe'nin başarısını istemiyor çünkü Ali Koç başkan. Böyle bir karşılaştırmayı X'teki herhangi bir kişi paylaşım yaparak, ne oldu Ali Koç düşmanları, Ali Koç'u istemeyenler, kupayı aldık diye şimdi seviniyor musunuz, sevinmiyor musunuz filan diye bir paylaşım yapabilir. Ama Fenerbahçe kulübü başkanı bunu söylememeli. Fenerbahçe biz başkanız diye Fenerbahçe'nin başarısını istemeyen. Olmaz, böyle bir dünya yok. Ali Koç'un bu dünyayı birileri eğer ona bu şekilde anlatıyorsa buna karşı çıkması ve bunu kafadan tamamen atması lazım. Fenerbahçeli kayıtsız şartsız koşullar ne olursa olsun ortada kulübünün başarısı varsa, armasının başarısı varsa başında kim olursa olsun o başarıdan mutluluk duyar, o başarıyı ister, arzu eder. Ali Koç'u istememesinin sebebi de Fenerbahçe'nin Euroleague şampiyonu olmasından kaynaklı değildir. Ali Koç'u istememesinin sebebi futboldaki başarısızlıktır. Ya kabul edin ya bunu artık. Başarısız olduğunuz için insanlar tarafından istenmediğinizi kabul edin. Aynaya bakın ya, bir öz eleştiri yapın. Bunun arkasında, önünde başka bir şey aramayın. Niye bu kadar kabullenmekte zorlanılıyor? Ben anlamakta gerçekten çok zorlanıyorum. Anlayamıyorum yani. Bak ne diyorum? Bu seneyi ben Ali Koç'a asla ve asla fatura etmem. Ama bütün Fenerbahçe taraftarının, camianın da Ali Koç'u eleştirmesini, Ali Koç'un gitmesini istemesini anlayabiliyorum. Ortada 7 seneden beridir bir başarısızlık var futbolda. Ve bu yüzden Ali Koç'un da arkada bir film dönüyor. Bana operasyon çekiliyor. Bana iftiralar atılıyor. Benim kuyumu kazıyorlar. Benim arkamdan iş çeviriyorlar. Muhalifler bunu yaptırıyor. Norveçliler tweet attırıyor. Öbür tarafta başka bir operasyon çekiliyor. Hayır ya, yok yok. Bunun ipiyle kuyuya inen bir kesim varsa eğer çok ama çok azdır. Bütüne bakacaksınız. Şu kadarcık bir şeyi kocaman bir tepkiyle karşılaştırıp sonrasında sadece bundan bahsetmek olmaz. Olmaz, bunun bir karşılığı yok. Yok. Hakan Safi Galatasaray'a mesaj gönderiyor. Birazdan geleceğiz. Melih Galatasaray'a mesaj gönderiyor. Atın ya buradaki Galatasaray'ı. Başarısızlığın ana sebebi bu zaten. Sürekli Galatasaray'ı şurada bir yerde tutmak. Beynin bir lobunda sürekli Galatasaray var. Bunu atmadığınız sürece mutlulukta dahi bu konuşuluyorsa eğer, başarıda dahi ezeli rakibinizden bahsediyorsanız eğer, kime karşılığı var? Ne yapıyor? Fenerbahçeli taraftarlar bundan dolayı mutlu mu oluyor? Bunun peşinden gidiyor mu zannediyorlar? Girsinler bir sosyal medyaya da bir baksınlar. Bunun bir karşılığı var mı acaba? Bir baksınlar. Keşke o kamera görüntülerini bir istese de, Hamdi Akın'ın mekanı çünkü. Terminal Kadıköy. Bak bunu da vurgulayayım. Oraya kimse operasyon için gelmiyor. Hani Hakan Bilal Kutlualp'in mekanı değil burası. Geçmişte Aziz Yıldırım döneminde görev yapmış bir yöneticinin mekanı değil. Bilakis şu anda Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Hamdi Akın'ın yapmış olduğu mekandan bahsediyorum. Terminal Kadıköy. Oranın kamera görüntülerini Sayın Ali Koç bir istesin. Bir istesin ve ekrana Ali Koç geldiği anda oradaki o binlerce kişinin nasıl bir tepki gösterdiğini bir izlesin. Hamdi Akın'a dönüp ondan sonra şunu söyleyebilecek mi acaba? Bana operasyon mu çekiyorsunuz? Bana muhaliflerimi oraya topladınız? Diyebilecek mi? Mümkün mü? Mümkün mü ya böyle bir şey? Değil tabii ki. Öz ve öz Fenerbahçeli. Bak öz ve öz Fenerbahçeli. Birçok insanla fotoğraf çektirdim. Hepsi Fenerbahçe'nin mutluluğu için oradaydı. Kupa için oradaydı. Ama Ali Koç'u istemiyorlar. Bunu kabul edin. Kabul edin ya. Kimse size operasyon çekmiyor. Bak Hamdi Akın'ın mekanından bahsediyorum ya. Terminal Kadıköy. Hamdi Bey yaptı orayı. Bütün her şeye de inanılmaz derecede özen göstermiş. Tebrik ediyorum bu arada. Gerçekten çok güzel bir yer. Yemesi, içmesi, lezzeti, oradaki misafirperverlikleri, birçok organizasyonun yapılabileceği, taraftarların veyahut da normal vatandaşların da günlük hayatında oraya gidip vaktini geçirebileceği çok güzel bir yer yapmışlar. Tebrik ediyorum. Ama Sayın Ali Koç'tan da rica ediyorum. Sayın Hamdi Akın'dan lütfen ama lütfen kamera görüntülerini isteyin ve oradaki ortamı kendi gözlerinizle bir görün. Bir yaşayın, bir duyun.
O zaman hemen Melih Mahmutoğlu'nun açıklamasına gelelim. Biz yanak okşatmadan şampiyon olabiliyoruz. Algı yapmıyoruz dedi.
Sevgili Cenk, kameranın karşısında olmasam çok daha farklı ifadeler kullanabilirdim belki. Dost meclisinde, aradaki sohbetlerde. Bu ifadeden dolayı. Ama kameranın karşısında olduğum için kelimelerimi de dikkatle seçmem lazım tabii ki. Şimdi Melih Mahmutoğlu bu ifadeleri kullanırken meseleyi siyasete yoruyor değil mi? Yani Sayın Dursun Özbey'in Sayın Murat Kurum'la olan arasındaki görüntüyü alarak bir Euroleague şampiyonunun ardından öncesinde düşünmüş kafasında. Yani öylesine söylenmiş bir şey değil. Çünkü dikkat ettim, Melih'in hemen her açıklamasının içerisinde hep Galatasaray var. Yani bunu dün gece veyahut da işte o final esnasında maç bitiminde ben ne söyleyeyim diye kurgulamış kafasında ve bunları söylerken de düşünüyor doğru cümleleri kurayım diye. Doğrudan kastım şu, yanlış bir ifade çıkmasın diye değil. Düşünmüştüm, ben bunları planlamıştım, kurgulamıştım. Onu aynı cümlelerle beraber devam ettireyim kafasında Melih Mahmutoğlu. Birçok röportajında hep aynı şeyler var çünkü. Şimdi bir sporcu böyle bir başarının ardından böyle bir ifade kullanıyorsa büyük sıkıntı var demektir. Geceniz gündüzünüz Galatasaray olmuş. Başka bir şey değil yani. Bunun adı aslında komplekstir. Peki maç öncesinde Sayın Ali Koç'un görüntülerini izledi mi? Bunu söyleyen Melih Mahmutoğlu. Hani baklavayla ilgili olarak sosyal medyada bütün Fenerbahçeliler de Galatasaraylılar da şimdi bunu paylaşıyorlar. İkisinin de bir karşılığı var mı? Benim nezdimde ikisinin de bir karşılığı yok. Hangi anlamda? İkisinde de eleştirilecek benim nezdimde hiçbir şey yok. Ama Fenerbahçe'nin sporcusu kalkıp da böyle bir şampiyonun ardından bu ifadeyi kullanıyorsa karşısına da Ali Koç'un maç öncesindeki baklava videosunu koyarlar tabii ki. Olacak şey değil ya. Yani siyaseti veyahut da onu bunu bu başarının içerisine karıştırmak ne demek ya? Ne alaka? Hakan Safi de yine aynı şekilde. Sayın Hakan Safi, o da Galatasaray'a mesaj gönderdi. Birileri şu anda Yeni Kapı'da şampiyonu kutluyor. Yahu size ne? Kutlayacak tabii ki. Tabii ki kutlayacak. Ne yapacaklardı peki? Neden böyle bir başarının ardından Galatasaray'ın Yeni Kapı'daki kutlamasından bahsediyorsunuz ya? Teşekkür etseniz orada. Bak Hakan Safi aslında Fenerbahçe taraftarına teşekkür etmesi gerekirken bahsediyor ya Yeni Kapı'daki Galatasaray'ın şampiyonu kutlamasından. Orada binlerce kişi yağmurun altındaydı. Yaklaşık 12 saat boyunca birazdan geleceğiz. Sırılsıklam oldular. Galatasaray sevgisiyle birlikte o kutlamayı başından sonuna kadar izlediler. Peki Fenerbahçeli taraftarlar o esnada ne yapıyordu? Hakan Safi Galatasaray'ın kutlamasından bahsediyor da hiç Fenerbahçeli taraftarların ne yaptığının farkında mıydı peki? Aynı saatlerde Saran grubu kamuya açık alanlarda bu finalin gösterilmesine izin verdiği için ve bunu bir gün önce sosyal medyadan duyurduğu için İstanbul'daki hemen her belediye, Türkiye'nin aynı zamanda hemen her noktasında insanlar büyük alanlarda binlerce kişi toplanıp orada burada İstanbul'u, Ordu'su, Sivas'ı, Diyarbakır'ı, Edirne'si, İzmir'i, Kadıköy'ü, Bağcılar'ı, Esenler'i neresi olursa olsun her yerde insanlar bir aradaydı ve maçı izliyorlardı. Bırakın Galatasaray'ın kutlamasını ya. Dışarıda o maçın heyecanını yaşayan, bir arada izleyen insanlara teşekkür etsenize. Ne diyebilirim ki? Melih'in açıklamalarına ek olarak şunu söyleyeyim. Yani aslında bu yöndeki benzer, yani sadece Galatasaray üzerinden Erol Bey'in, Hakan Bey'in ve Melih'in birkaç gün önce Roland Garros'ta olağanüstü bir tören gerçekleşti. Tenisin gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından, Roland Garros'un da en başarılı isminden Rafael Nadal'dan bahsetmek isterim. Hatta bu esnada 4 tane büyük tenis tarihinin yıldızının bir tarafa da fotoğrafı koymasını da rica ediyorum arkadaşlarımdan. Andy Murray, Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal. Bu 4 kişi niçin bir aradaydı? Rafael Nadal'ın onuruna düzenlenen törenden dolayı. binlerce insan tribünde üzerinde turuncu tişörtlerle Rafael Nadal'ın onuruna yapılan bu organizasyonda orada destek verdiler. Bir koreografi yaptılar. Ve Rafael Nadal kendisine bu sürprizi yapılmasının ardından şu konuşmayı yaptı gözyaşları içerisinde. Hüngür hüngür ağlıyor adam. Her cümlesinde ağlıyor. Biz dedi bir aradayken ortaya dedi o kadar büyük bir rekabet, o kadar büyük bir mücadele koyduk ki bu büyüdü, büyüdü, büyüdü yıllar içerisinde. Gelmiş geçmiş en büyük rekabetlerden bahsederken ama dedi biz dost olmayı başardık. Biz her zaman dosttuk ve her zaman da bir aradaydık dedi. Birbirimize dedi her zaman saygılı olduk. Şu anda dedi burada bana arkadaşlarım sürpriz yapmışlar. Bu da bunun bir göstergesi. Biz niye bunu yapamıyoruz ya? Neden yapamıyoruz? Ben anlamakta zorlanıyorum. Biz niye haftanın bir günü birbirimize rakip olup haftanın 6 günü birbirimizle iş ortağı olamıyoruz? Birbirimize saygı gösteremiyoruz. Neden bu markayı, bu rekabeti büyütmek varken sürekli olarak küçültmeye ve sürekli olarak birbirimize laf sokmaya, hep eleştirmeye yönelik hamlelerde ve aynı zamanda eylemlerde bulunuyoruz, söylemlerde bulunuyoruz? Yani bu insanlardan neyimiz eksik bizim? Bakıyorsun ülkenin en önemli okullarında, yurt dışında en önemli yerlerde yetişmiş insanlar. Yöneticisi de, başkanı da, sporcusu da keza aynı şekilde. Ama söylemler hepsi aynı. Hep sokak ağzı. İşte seviye buralarda olunca ben ancak bu programın içerisinde tenis tarihinin 4 tane büyük isminin o törendeki birbirlerine olan saygısından bahsetmiş oluyorum.
Geçtiğimiz hafta Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında da bir görüşme gerçekleşti. Bu görüşmenin ana konularından bir tanesi de Eylül'de değil, kongrenin Haziran'da yapılması gerektiğiydi Aziz Yıldırım tarafından.
Şimdi aslında Ali Koç için asıl sıkıntılı süreç bu şampiyonluktan sonra başlayacak. Neden? Çünkü herkesin ana fikri Ali Koç devam etmeli mi, etmemeli mi? Eylül'de yapılacak olan seçim erken alınacak mı, alınmayacak mı? Birçok aslında detay öyle ya da böyle çıktı. Ama işin en önemli detayı şu. Birçok şey de aslında hiç geçerliliği olmayan haberler. Yani Ali Koç'la Aziz Yıldırım arasındaki konuşmalarda altı boş olmayan şeyler de sanki konuşulmuş gibi. Onu istemiyor, bunu yapın, şöyle yapın, böyle yapın. O yönetici olmasın, bu yönetici olsun, falan olsun, filan olsun, transferler alın, böyle yapın. Bunların hepsi altı boş iddialar. Sadece ana fikir şu. Aziz Yıldırım diyor ki, Ali Bey, taraftarın imza sürecine karşı çıkmak olmaz. Çünkü onların demokratik hakkı. Ortada bir başarısızlık var. Taraftar da kongre üyelerinde doğal olarak kendi demokratik haklarını kullanıyorlar. Buna tepki göstermenin bir karşılığı yok. İkinci konu, Eylül'de sezonun başlangıcından bir ay sonra böyle bir kongre yapılacağına, bunu erkene çek. Erkene çektiğin noktada zaten ortaya çıkacak olan adaylar karşısında yine başkanlığı kazanma şansına sahip olursun. Bir güven oyu olur. Bu da camianın şu anki yaşamış olduğu bu gerilimi, bu stresi minimuma indirir. Yeniden seçildiğin noktada da bütün camia tekrar birleşir. Herkesin mesajı da bu yönde olur. Ve onun sonrasında artık kimse de bir şey söyleyemez. Sayın Başkan'ın söylediği bu. Olması gereken de haftalardır dile getirdiğim de bu. Ali Bey devam edebilir. Devam etmek istemesi de hakkıdır. Aday olması da demokratik hakkıdır. Şu süreç içerisinde bak son 3 senenin hep iyiye giden bir Ali Koç yönetimi var. Benim görüşüm bu. Son 3 seneyi değerlendiriyorum. Hep iyiye doğru giden bir Ali Koç yönetimi var. Bunun bir sonraki aşaması devam ederse şampiyonluk da olabilir. Çünkü şimdi iyi başlarsın, kötüye doğru gidersin. O zaman bir sıkıntı vardır, bir felaket vardır. Ama Ali Başkan kötü başladı, iyiye doğru götürüyor işi. Bunun elbet bir karşılığı olabilir. Eğer bu iyi yönde attığı adımları devam ettirirse, daha iyiye doğru adım atabilirse. Ama kongre üyelerinin kararı. Bence de Haziran'a çekmeli, güven oyuyla birlikte tekrar kazanma ihtimali bana göre çok yüksek. Mevcut süreç içerisinden bahsediyorum. Sen sormadan ben söyleyeyim, aynı yerdeyiz zaten. Hakan Bilal Kutlualp resmi olarak aday. Saadettin Saran henüz ağzından bir ifade duymadık ama ben de konuştum. Yakın çevresinde de birçok insan da onun söylemlerini ve düşüncesini zaten paylaştı. O da bir kongre süreci Haziran'a çekilirse veyahut da Eylül'de olursa adaylığını koyacak. Ali Koç'un karşısına veya Ali Koç'un karşısında olmadan. Eğer Ali Koç meseleyi gerçekten daha fazla inada bindirirse bir anda Aziz Yıldırım da çıkıp bir şeyler söyleyebilir tabii ki. Hani bu dostane sohbetin ardından.
Şampiyonluk yarışı bitti. Euroleague de bitti artık. Evet. Aziz Yıldırım suskunluğunu bozar mı bu hafta?
Ali Koç'a bağlı. Ali Koç'un yapacağı hamleye bağlı. Ali Koç mevcut durumda, şimdi ben basketbolda şampiyon oldum, tamam artık işler birazcık durulur, tepki diner diye düşünüyorsa yanılıyor. Bak, futbolla basketbolu ayırması gerekiyor bu noktada. Futbola bakışla basketbola bakış arasında fark var.
Ali Koç Mourinho ile devam etmek istiyor, fakat devam ederse teknik heyetini değiştirecek.
Şimdi geçtiğimiz hafta ben Montella ile temasın kurulduğunu hatırlarsan ifade etmiştim. Ve her yerde de haber oldu bu. Teşekkür ediyorum ayrıca kaynak göstererek bu haberi paylaşan tüm futbol hesaplarına, internet sitelerine. Mourinho ile devam etme kararı Ali Koç'un, evet devam ediyor. Ama ben hala şüphedeyim. Gerçi Sercan Hamzoğlu yaz dönemindeki kamp programını dahi açıkladı, paylaştı. İşte Portekiz'e gidilecek, Benfica ile hazırlık maçı yapılacak. Sonra İstanbul'da Lazio ile, Napoli ile bu tarz hazırlık maçlarıyla ilgili olarak bir program açıkladı. Bu belli ki Mourinho'nun daha önceden yapmış olduğu yaz dönemiyle ilgili bir takım çalışmalar. Ve bunu staffı ile birlikte paylaşmış. Yağız Sabuncuoğlu da teknik heyetin değişeceğini, Mourinho'nun devam edeceğini, bence teknik heyet değil problem, Mourinho problem. Mourinho'nun değişmesi gerekiyor. Eğer ki Mourinho gerçekten değişecek ve kafasını sadece sahanın içerisine yoracak ve tamamen oraya odaklanıp orada hünerlerini gösterecekse, ki çok ama çok şüpheliyim, hiç zannetmiyorum, o zaman belki devam edebilir. Ama ben Mourinho ile devam etmenin Fenerbahçe'ye yine vakit kaybı olacağını düşünüyorum. Yanılabilir miyim? Yanılabilirim de tabii ki. Bunu zaman gösterecek.
Sabah kaynakta da bir haberde Volkan Demirel isminin ön plana çıktığı gözüküyor. Teknik heyet için düşünülen isimler arasında.
Benim konuştuğum, görüştüğüm, bildiğim Volkan Demirel, Jose Mourinho'nun teknik heyetine falan girmez. Bak, bu kadar açık ve net konuşuyorum. Girmez. Fenerbahçeliği tartışılmaz. Fenerbahçe için her şeyi göze alır, her şeyi yapar. Elbet bir gün Fenerbahçe'nin teknik direktörü olacak Volkan Demirel. Onu hep birlikte inşallah, hepimiz Allah uzun ömür versin, göreceğiz. Ama ve lakin Jose Mourinho'nun teknik heyetine gireceğini hiçbir şekilde düşünmüyorum ben. İhtimal dahi vermiyorum. Ha, öyle bir şey olur ki Volkan Hoca bir anda yeter artık der. Girer mi? Yok, bence yine girmez.
Evet, şimdi Galatasaray tarafına geçeceğiz. Şampiyonluk kutlamaları ve merak edilen konu olan Osimhen'e girmeden önce minik de bir ara verelim.
De Facto'ya da teşekkür edelim bu arada. Hem Talişka'yla hem de Damison Sanchez'le iki güzel reklam filmi çekmişler. O reklam filminin seslendirmesini de ben yapmıştım. Yayınımıza olan katkılarından dolayı da aynı zamanda teşekkür ediyoruz. Buradan herkese selamlarımızı da göndermiş olalım bu arada.
O zaman hemen Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına ve en merak edilen soru olan Osimhen'in transferine geçelim.
Kutlama tarihin en uzun kutlaması, tarihin en kalabalık kutlaması, tarihin en görkemli kutlaması mı? O konuda Galatasaraylı taraftarların bayağı eleştirilerini gördüm ben sosyal medyada. Ama ya hakkını vermek lazım. Bu kadar kısa süre içerisinde böylesine büyük bir organizasyonu yapmak da kolay değil. Açıkça söylemek gerekirse. Ya biz hep bir şeylerde bir kusur arıyoruz, bir kabahat arıyoruz. Az önceki Fenerbahçe bölümünde değerlendirdiğim gibi işin aslında büyük tarafı yerine hep küçük tarafı ile ilgili olarak bir takım şeyleri ön plana çıkartıyoruz. Çünkü bizim eleştiri kültürümüzde var. Biz iyi bir şeyleri söylerken sanki başka birinin adamı oluyoruz. Başka birine sürekli olarak hep böyle, nasıl diyeyim, o ifadeyi kullanmak istemiyorum da, işte o tarz bir davranış biçiminde gösteriliyor insanlar. Ya ne olur iyinin hakkını verin ya. İyi tarafını da söyleyin. İyi tarafını, insanların neler yaptığını çekinmeden dile getirin, vurgulayın. Eleştiri varsa eleştiriyi de söyleyin. Ama bütüne baktığında gerçekten muazzam bir organizasyon. Binlerce insan oraya gitmiş. 750, 800 sayısını bilmiyoruz. Ama alan tamamen dolmuş. Büyük bir fedakarlık var ortada. Saatlerce oradalar. Bir taraftan da böyle güzel bir hava varken, güneşli bir yaz havasından bir anda bir sonbahar havasına dönüş olmuş. Yağmur yağıyor, soğuk, arada rüzgar esiyor. Buna rağmen sıcacık bir ortam vardı. O insanlar orada Galatasaray için saatlerce beklediler. Ve kulüpte bu kısa süre içerisinde başta genel sekreter Eray Yazgan'ın çabaları, iletişimden aynı zamanda oradaki bütün organizasyonu yapan Murat Bereket, tabii ki başkan ve yönetimi tebrik ediyorum ama profesyonelleri de ön plana çıkarmak lazım. Onların da hakkını vermek lazım. Sanatçılar oraya geldiler. Öylesine büyük bir organizasyon içerisinde taraftarlarla bütünleştiler. Bence çok güzeldi. Futbolcular, onların sıcaklığı, Mertens'in, eşinin gözyaşları, kaptana veda, Muslera'ya onun gözyaşları, duyguların sürekli iniş çıkışların içerisinde olduğu bir kutlama izledik hep beraber. Emeği geçenlere tebrik ediyorum.
Araya küçük bir soru sıkıştıralım. Melih Mahmutoğlu'nun Galatasaray açıklamalarından bahsetmiştik. Icardi de Ali Koç formasıyla sahneye çıktı.
Haklısın. Daha önceki kutlamalarda da eleştirilerimi dile getirmiştim. Zaten oraya da vurgu yapacaktım ben ama sen soruyla yönelttin. Aslında normalde Icardi formasıyla çıktı. Orayı görmedik ama öyle tahmin ediyorum ki aşağıdan atılan bir Ali Koç forması oldu ona ve onu giydi üstüne. Çünkü sonrasında o formayı üzerinde devamlı taşımadı. Beraber Muslera ile fotoğraf çektirilirken sonrasında çıkarttı, hatta tekrar taraftarlara gönderdi. Büyük bir ihtimalle öyle oldu, emin değilim. Ama kendi kurgusu da olabilir. Daha önceki kendi kurgusuydu Florya'daki kutlamada. Onu yaptı da yanlış. Sonuna kadar yanlış. Bir kere yaptın. Devamında hala neyin peşindesin arkadaş? Gerek yok ki. Yani bir futbolcunun, bir sporcunun, bir başkanla, bir kulüp üzerinden, siyaset üzerinden, buna benzer bir takım örnekler üzerinden mesaj vermesinin bir anlamı yok. Bir karşılığı yok. Ha, o diyecek ki bize bunu söyledi. Öbürü diyecek ki o bunu yapmıştı, ben de bundan dolayı yapıyorum. Hep böyle gidiyor zaten mevzu. Ortada bir yanlış var. Öbürü de o yanlışı örnek göstererek o da yanlış yapıyor. Hep böyle bir kaotik durum söz konusu yani. Icardi'nin yaptığı da bana göre kesinlikle yanlış tabii ki.
Peki o zaman kutlamalar uzun sürdü ve o kutlamaların neredeyse her saatinde de bir Osimhen tezahüratı vardı.
Evet.
Osimhen'i taraftar bekliyor ama El Ahli'den de astronomik bir teklif geldi.
2023'te Temmuz ayında El Hilal Kulübü Osimhen'e yine böylesine sürekli olarak baskı, para teklifinde bulunurken, o zaman Napoli'yi şampiyon yaptıktan sonraki süreçte Osimhen'in Obimikel'in YouTube kanalına verdiği bir röportaj var. O röportajda diyor ki hayatımı baştan sona değiştirebilecek bir teklifti diyor. O kadar zorladılar ki ben hayır dedikçe teklifi daha da arttırdılar. Hayır diyorum, biraz daha koyuyorlar üstüne. Ben böyle bir şeyle karşılaşmadım diyor. Her seferinde wow dedim. Ama ona rağmen üstüne tekrar koydular. Gerçekten öyle. O zamanki denklem de zaten 3 senelik 140-150 milyon eurolara varan bir teklifti. Şimdiki teklif de yine aynı şekilde. Acayip bir rakamlar. Yani 40-45 milyon eurodan bahsediliyor. Ve 3 sene değil 5 senelik bir tekliften bahsediliyor. Suudi Arabistan gazetesinin, Riyad gazetesi sanırım, onun yazdığı. Ben de birazcık sorguladım. O zaman Osimhen şunu söylemişti. Bundan 2 sene önceki röportajından bahsediyorum. Kafamı o kadar çok karıştırdılar ki. Fakat bir taraftan da para benim için her şey değil. Paranın üzerine inşa etmek istemiyorum kariyerimi ve Napoli'de kalmak istedim. Çok sevdiğim için Napoli'de kaldım. Ama kaldığı süreçte Napoli ona inanılmaz bir mobbing yaptı. Ve sonra Galatasaray'a geldi zaten. Ve şu anda inanılmaz bir mutluluk yaşıyor. Dün de gördük kutlamalarda. Taraftarın ona sevgisi, onun o iştenliği, arkadaşlarının kal demesi, Okan Buruk'un kal demesi. Herkes Osimhen'in burada kalmasını istiyor. Ama bir gerçek de var. Şu anda Galatasaray'ın o ekonomiyle yarışabilecek bir durumu yok. Burada kararı verecek olan Osimhen. Ya burada inanılmaz milyonlarca Galatasaraylı'nın ona göstermiş olduğu bu sevgi karşısında bu paha biçilemez diyecek ya da o ekonomiyle ilgili olarak olumlu bir karar verecek. İkisinde de benim için %50-%50. Bak orası %60-%70 demiyorum. Çok büyük bir ekonomi olmasına rağmen. Çünkü sadece parayı düşünen insan bu duyguyu bu kadar yoğun bir vaziyette bir sezon boyunca yansıtamaz. Bu kadar içtenlikle yansıtamaz. Sadece parayı düşünen, sadece futbol kariyerinin para üzerine inşa eden bir isim olmadığını söylemişti Osimhen. Bunu Napoli'deki ve Galatasaray'daki bu iki sezonunda zaten gösterdi. O yüzden para sadece ikna edecek mi onu ben zannetmiyorum. Yani sadece para ikna etmeyebilir. Ama paranın karşısında da teklifi olumlu olabilir. Buna da kimse itiraz edemez herhalde.
Tabii bu bağlamda da hemen Dursun Özbek'in açıklamalarına da gidebiliriz. Avrupa'da başarılı olmak için elinden gelen her şeyi yapacağını, Osimhen için de artık bazı kararlar alması gerektiğinde vurgu yaptı.
Şimdi tabii Osimhen'in transferi, yani bonservisinin alınması, onun maaşının karşılanması çok ciddi bir ekonomi. Bu ekonomi Galatasaray için şu anda hazır. Yani Galatasaray parayı nereden bulacak sorusunu sormuyoruz bak. Parayı buldu zaten. Sponsorlar var. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden direkt gelecek olan bir geliri var. Bununla birlikte Galatasaray yönetiminin bu yönde attığı adımlar var. Ortada Osimhen'in bonservisiyle ilgili maaşı, Galatasaray'ın verebileceği maaştan bahsediyorum. Kalkıp da El Hilal'in vereceği 45-50 milyon euroları da verir Galatasaray demiyorum. Veremez zaten. Vermemeli de. Yani öyle bir ekonomi. Bonservis için bile tartışılırken 60-65 milyon eurolardan bahsediyoruz. Serbest kalmanın bedeli her ne kadar 75 olsa da belki bunu 60-65'e indirebilir. Barış Alper takası ile birlikte kulübün kasasından çıkacak ekonomi biraz daha azla inebilir. Tüm bu denklemler şu anda tartışılıyor, konuşuluyor. Napoli ile de görüşmeler zaten bir şekilde devam ediyor. Tüm bunların dışında söylüyorum. Ama bu aynı zamanda Galatasaray'ın transferdeki rotasını da belirleyecek tabii ki. Şimdi ekonominin büyük bölümü Osimhen'e giderse eğer başka yapabilecek edebileceğiniz büyük transferler açısından bir engel teşkil edebilir. Çünkü dilediğin gibi para harcayamıyorsun yani. Ona buna parayı basıp da herkese alamıyorsun. Tüm bunları göz önüne aldığımızda bence Osimhen mevzusunun bir an önce netleşmesi lazım. Aksi takdirde bir transfer dönemi heba olur. Sonra yeniden sil baştan aynı şeyleri konuşur, tartışırız.
O zaman şampiyonluk kutlamalarına hemen geri dönelim. Şampiyonluk kutlaması ne kadar coşkulu olsa da hüzünlü anları da sahne oldu. Mertens'in duygusal anlarını yaşadık. Aynı zamanda Muslera'yı da yaşadık. Ama Muslera'da bir soru işareti var. Bir sene daha devam edecek mi yoksa başka isimlere mi yönelecek?
Bana göre Muslera artık Galatasaray'ı Türkiye'ye veda etti. Evet, çok baskı var tabii ki bir sene daha devam etsin diye. Ama ülkesine dönme kararını daha önceden vermişti zaten. Galatasaray yönetimi her ne kadar teklifte bulunsa da dünkü kutlamalardaki görüntü de zaten aslında bunu gösteriyor. Muslera son derece kararlı. Dönecek ülkesine. Mertens, ya eşi sahneye çıkar çıkmaz bir anda gözyaşlarını dökmeye başladı. Ne kadar çok sevdiklerini zaten biliyorduk ama sahneye çıktıktan sonra binlerce insan bir anda Mertens'in yine aynı şekilde hüngür hüngür ağlaması, Muslera. Ne kadar güzel vedalar bunlar. Veda, vedanın da güzeli var mı? Evet, zordur. Ayrılıklar zordur ama vedanın da güzeli vardır. İşte bu da örneğidir. O kadar içten, hüngür hüngür ağlıyorlar. Bu vefayı göstermek de bence önemli. Yani kulübün yapısında bu tür vefaların, bu tür aynı zamanda güzel vedaların olması da Galatasaray'a yakıştı. Bu organizasyonda kusur arıyorsanız sadece bu iki büyük ismin, Mertens'in ve Muslera'nın sahneye çıktıktan sonraki görüntülerinde o duygu yoğunluğunu bir düşünsünler. Ondan sonra o kusurla ilgili olarak bir şeyler söylemeye insan çekinir bence. Bütünlüğüne baktığımızda o güzel veda bile aslında her şeyin, her türlü kusurun önünü kapatabilecek kadar, üstünü kapatabilecek kadar güzeldi çünkü. Muslera'ya da Mertens'e de böyle güzel bir veda yakışırdı. O da oldu. Ki bunun bir de Başakşehir maçı var. Rams Park'ta olacak. Muhtemelen orada da yine bir duygu seli yaşanacak. Gözyaşları dökülecek.
Tabii ki rekorları kırarak gitmesi de müthiş bir kariyer sonu.
19 kupa. Dile kolay. 14 sene burada. Ailesi oldu ya. Ailesinden daha fazla gördü Galatasaray'ın futbolcularını. 3. yıldızı, 4. yıldızı, 5. yıldızı gören tek isim. Tüm başarıları, başarısız olduğu dönemleri. Kendisinin bir sezona şampiyonluğa damga vurduğu başarılarıyla aynı zamanda başarısız bir sezon yaşasa dahi, eski formunda olmasa dahi çok gelgitler yaşadı Galatasaray taraftarı. Tepki gördü hatta Muslera. Artık yeter, bir an önce gitsin diyenler şimdi kalsın bir sene daha diyorlar. Ama Muslera da kararını vermiş, öyle görünüyor. Teşekkür ediyorum ben. İkisine de Türk futboluna verdiği hizmetlerden dolayı.
O zaman böylelikle de 15. bölümümüzün sonuna geldik. Kapanış için seyirciyle sizi baş başa bırakıyorum.
Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık Cenk. Bizi izleyen bütün herkese bir kez daha teşekkürler. Yayınımızı beğenirlerse ve aynı zamanda yorumlarıyla da katkı sağlarlarsa çok çok mutlu oluruz. Hype, beğeni ve aynı zamanda abonelik sizlerden ricamız. Hiçbir ücreti de yok. Onu da bir kez daha vurgulamış olalım. Tekrar yeni bölümde görüşmek üzere. İyi haftalar diliyorum.